Ayrım 11. Sayfa 113. Haziran 1938. Halka ve kabinesine veda. Fisenger gider gitmez Savona'da disiplin yeniden alt üst oldu. Atatürk eski yoğun hayatına döndü. Kabuller, görüşmeler, toplantılar birbirini izliyordu. Başbakan Bayar, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya o günlerde en sık ziyaretçileri arasındaydılar. 19 Haziran'da Savarona çok üst düzey bir ziyarete tanıklık etti. Yatıyla Ege'de bir gezintiden dönen Romanya Kralı Karol, İstanbul'a uğramış ve Atatürk'ü ziyaret etmek istemişti. Profesör Doktor İrdelp'in izin vermesiyle Savarona'da bir kabul düzenlendi. Atatürk beyaz pantolonunu ve deniz mavisi ceketini giydi. Ama şıklığı halsizliğini örtmeye yetmiyordu. Doktoru İrdelp görüşme boyunca hemen yanı başındaydı. Misafir gelip de şerefe kadehler kalkacağı zaman bütün gözler Doktor İrdelp'e döndü. Zavallı doktor, Atatürk'ün mahzun bakışları karşısında bir parmak içkiye izin vermek zorunda kaldı. Kadehler dolarken Atatürk parmağının yanlamasına değil, dikine tuttu ve İrdelp'e dönerek "Doktor, bir parmak demiştin, değil mi?" diye sordu. Hala hastalığıyla alay edebiliyordu. Haziran'ın sonuna kadar Savarona nice ikili görüşmeye ve Bakanlar Kurulu toplantısına ev sahipliği yaptı. 20 Haziran'daki toplantı tam 4,5 saat sürdü. Gündemde yine Hatay vardı. Gerçi Hatay'da müstakil bir devlet için anlaşma imzalanmıştı. Ama henüz uygulamaya koyulmamış. Hatay'a Türk askerinin ne zaman gireceği karara bağlanmamıştı. Nihayet Temmuz başında bir cumartesi akşamı Fransızlara müzakereleri yürüten Genelkurmay 2. Başkanı Asım Paşa'dan müjdeli haber geldi. Fransızlarla tarih konusunda anlaşılmıştı. Atatürk çok sevindi ama sabırsızdı. Uğruna canını ortaya koyduğu bu davanın bir an önce sonuca kavuşmasını görmek istiyordu. Bu yüzden hemen 4 Temmuz Pazartesi günü Türk ordusunun Hatay'a girmesini emretti. Ancak günlerden cumartesiydi ve hafta sonu Fransızlarla durumu müzakere edip formaliteleri tamamlamak imkansızdı. Ama Atatürk mazeret dinlemedi. İmkansızı istiyordu. O istediğine göre de yapılacaktı. Devreye Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras girdi. Fransız meslektaşını aradı. Fransa Dışişleri Bakanı konu kendisine iletilince Atatürk'ün şahsına duyduğu saygıyı anlattı ve elinden geleni yapmaya söz verdi. O gün Fransız dışişlerinin ilgili büroları belki de tarihlerinde ilk kez bir pazar mesaisi için göreve çağrıldılar. Fransa Savunma Bakanlığı ile temas ederek Türk ordusunun Hatay'a giriş kararını Atatürk'ün isteği gibi pazartesi günü için onayladılar. Bu mucizevi işlem sonunda pazartesi günü Türk ordusu Hatay'a girdi. Atatürk mutluluktan uçuyordu. Hatay onun son davasıydı. Ve işte o davada düşmüştü. Tabii kendisiyle birlikte. 9 Temmuz günü Bakanlar Kurulu'yla 3 saatlik bir toplantı yaptı. Bu, onun başkanlığında yapılan son Bakanlar Kurulu toplantısı oldu. Ve ardından zaferi kutlamak üzere Acar motoruna geçerek Boğaz'da gezintiye çıktı. Yürümesine bile izin verilmeyen bu hasta adam artık hiçbir akıbetten korkmadan Boğaz'ın sularında sarsılarak rüzgara karşı kanat açıyordu. Hasan Rıza Soyak, parantez, genel sekreteri. Florya'da kendisi için motorun küpeştesinde gören halk, etrafını sararak sevgili liderlerine tava tasavvurunun üstünde coşkun gösterilerle sonsuz bağlılıklarını belirtmişler. Boğaz'ın her iki kıyısında da bir anda dolduran sayısız vatandaşla saatlerce sevinç nidaları ve sürekli alkışlarla Boğaz'ı inletmişlerdi. Bu gezi aklımda kaldığına göre 5-6 saat devam etti. İlk saatlerde pek neşeli görünen, durmadan konuşup gülen, motorun küpeştesinden derin bir aşk ile sevdiği halkı mütemadiyen selamlayan eşsiz önder, gezintinin sonuna doğru motorun küçük salonuna giderek adeta çöker gibi bir koltuğa oturmuş, derhal son süratle geri dönme emrini vermiş, yorgun ve takatsiz derin bir düşünceye dalmıştı. Bu da onun sevgili vatandaşlarıyla temas halinde yaptığı son gezintisidir. Bu gezi sırasında ülküden özenip birkaç dondurma da yiyen Atatürk, o gece yüksek ateşle kavruldu. Muayene ettiler. Ateşi 39'u aşmıştı. İçten içe eriyordu. Acele Fransa'ya Füsenger'e haber salındı. Fransız doktor apar topar üçüncü kez geldi. Ama artık onun da yapabileceği bir şey kalmamıştı. Atatürk artık Savarona'daki yatağında esirdi. Günlerini odasında ukulele oynayıp gramofon çalmakla geçirir olmuştu. Dostları sabahları uyandığını odasından gelen plak sesinden anlıyorlardı. Bir gün herkesi gözyaşına boğan şu sözler dudaklarından dökülüverdi. Bu yatı bir çocuğun oyuncağını beklemesi gibi beklemiştim. Meğer bana bir hastane olacakmış. Kılıç Ali (parantez silah arkadaşı). Ya Rabbi, ne acı günlerdi. Düşündükçe hala burnumun direği sızlıyor. Pek ağır bir hastalığın ıstırabı ve ümitsizliği içinde bulunan Atatürk, hala etrafından ıstırabını saklamaktaydı. Sıhhatli, zinde günlerindeki şetaretini bırakmamak için ne kadar kuvvet sarf etmekteydi. O, hasta halinde bile ne kadar güzel, ne kadar yakışıklı adamdı. Şık giyinmiş, en güzel çiçeği yakasının iliğine iliştirmiş, sevimli ülküsünü kucağına alıp, çaldırdığı şarkıları dinleyen ve bazen şarkılara bizzat iştirak eden, beşuş görünmek isteyen, yaratılışı itibariyle güzel, sevimli olan bu büyük adam, günden güne ölüme daha ziyade yaklaşıyordu. Buna rağmen gösterdiği metanet, daha doğrusu ölümle pençeleşmesi, gözümüzün önünde her gün, hatta saatten saate biraz daha etinden, renginden kaybetmesi, bizim gibi yakınında bulunanlar için hayatı ölümden farksız bir cehennem haline koymaktaydı. Bütün günlerimiz odalarımıza kapanarak gizliden gizliye, birbirimize dahi göstermeden ağlamakla geçiyordu. Elden başka bir şey gelmiyordu. Vaziyetimiz çok müşküldü. Bir taraftan tehlikenin elem ve ıstırabı bizi eritiyordu. Diğer taraftan da bu elem ve ıstırabı harice hissettirmemek ve etrafın kuvveti maneviyesini sarsmamak lazımdı. Bunlar dayanabilecek haller miydi? Hasan Rıza Soyak (parantez genel sekreteri). Bir gece ateşin şiddetinden bunalıp güverteye çıktığını ve bir şezlonga uzandığını haber verdiler. Derhal yanına gittim. Arkamdan Ali Kılıç ile Sabiha Gökçen de geldiler. Sıcak ve ateşten çok mustarip olduğu, biraz serin havaya muhtaç olduğu belliydi. Bu itibarla kendisine hak vermemek kabil değildi. Ne çare ki orada uzun müddet kalması da katiyen doğru olmazdı. Güverte cereyanlı, hava rutubetliydi. Üşütüp bu yüzden mevcut hastalığa bir de soğuk alma gibi herhalde çok tehlikeli olacak bir unsurun daha katılması ihtimali vardı. Kalbim sızlayarak içeri girmesi için ricaya başladım. Yanımdakiler de bana yardım ediyorlardı. İlk anlarda ricalarımı şiddetle reddediyor, ne olursa olsun güvertede kalmak istiyordu. Ben de derece derece yalvarmalarımı artırıyor, mümkün olduğu kadar kırılmamasına dikkat ederek hareketinin doğru olmadığını ve muhtemel tehlikeyi anlatmaya çalışıyordum. Kılıç Ali, parantez silah arkadaşı. Atatürk, boğuluyorum o odada. Orada daha fazla oturmayacağım, diyordu. İçeri girmesi için yalvardık. Yatmaktan, hararetten, bilhassa karnında toplanan sudan o kadar bizar hale gelmişti ki, kendisini bir türlü ikna edemedik. Bütün ısrarlarımıza cevaben, ne olacaksa artık olsun, diyordu. Nihayet yalvarmalarımıza dayanamadı. Ayağa kalktı ve bir cehennem, bir nevi mahbes telakki ettiği odasına doğru yürümeye başladı. Fakat daha birkaç adım attıktan sonra tam güverteden salona gireceği sırada daha fazla yürüyemedi. Ve tekrar orada salon kapısının önünde bulunan koltuklardan birine kendisini attı. Belliydi ki ateşi çok yükselmiş olduğu için yürüyemiyordu. Hemen koltuğa yastıklar koyduk. Oracıkta rahatını temine çalıştık. Bu esnada bana hitap ederek, "Kılıç Ali," dedi. "Annene telefonla sor. Bu ateşimi, bu sıkıntıyı geçirecek bir ev ilacı biliyor mu öğren." Derhal kalktım. Yattan telefon ettim. Annem bana gül sirkesi koymamızı tavsiye etti ve vaktiyle yapılmış olan bir şişe gül sirkesi gönderdi. Bu gül sirkesini içine buz koyarak soğuttuktan sonra küçük bezleri onunla ıslatarak başına, bileklerine soğuk soğuk koyuyor ve ateşini tahfif etmeye çalışıyorduk. Hakikaten bu gül sirkesi o aralık ateşini düşürmüş, sıkıntılarını azaltmış, kendisine o geceyi iyi geçirtmişti. Ertesi sabah yanına girdiğim zaman, "Annene çok teşekkür ederim," dedi. "İlacı beni çok açtı." Ama bunlar hep geçici rahatlamalardı. Atatürk, Temmuz sıcağında Savarana'nın basık tavanlı kamerasında kavruluyordu. Bir parça rahatlasın diye odasının köşelerine sandıklar içinde kalıp buz parçaları kondu. Uyandıkça bunlara bakıyor, "Benim bağırsaklarım da sular içinde yüzermiş. Böyle insan yaşar mı?" diye söyleniyordu. Sonunda Savarona'da daha fazla kalamayacağı anlaşıldı. Bu yüzden Yüzen Saray'da ancak 55 gün geçirebilmişti. 23 Temmuz günü yatla son bir boğaz turu attı ve 25 Temmuz gece yarısı Dolmabahçe'ye taşındı. Yürüyecek halde değildi. Saraya girişini kimsenin görmemesini istiyordu. Bu yüzden Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak önceden rıhtıma çıkarak sahildeki ışıkları söndürttü. Nöbetçi ve hizmetçileri de uzaklaştırdı. Atatürk sedye ile taşınmaya kesin kes itiraz ediyordu. Israr edenlere hiddetlendi. Bunun üzerine Acar motorundaki hasır koltuk getirtildi. Bu koltuğa oturup bir prova yaptı. Koltuğu sağdan Kılıç Ali, soldan Muhafız Komutanı General İsmail Hakkı Tekçe, arkasından da Faik adlı genç bir sivil polis tuttular. Atatürk bir elini Kılıç Ali'nin, diğer elini de Tekçe General'inin sırtına koydu. Kaldırıldı. Sarsılmadan Savarona'dan İstanbul motoruna bindirildi. Motor saray kapısına yanaştı. Bu arada doktoru Neşet Ömer Bey sürekli atının nabzını kontrol ediyordu. Kıyıdan yeniden kaldırıldı ve saraydaki asansöre kadar taşındı. Asansör salona çıkınca Atatürk daha fazla taşınmak istemedi. Yürüyerek kendisi için hazırlanan 71 no'lu odaya kadar gitti ve gider gitmez de kendini yatağa attı. Derin bir "oh" çekip dünya varmış dedi. Hakikaten burası yattan daha serin. Hastalığı üçüncü ve son aşamasına böylece girmiş oluyordu. Sayfa 119'da Atatürk'ün İsmet Paşa ve diğer bakanlarla Türk bayrakları önünde çekilmiş bir fotoğrafı bulunmaktadır. Ve fotoğrafın altında da şu yazı yer almaktadır. İki mübarek ellerinizden, sevgili ve can verici yüzünüzden doymadan binlerce öperim sevgili Atatürk. Büyük Atatürk, veli nimetim Atatürk.